miras ve emanet. Miras ve Emanet'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız sevgili dinleyenler. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu hafta en eski anıtsal yapılara sahip olan, bizleri 12 bin yıl öncesine götüren Göbekli Tepe'deyiz. Ömrünü bilime adamış değerli arkeologların gün yüzüne çıkardığı bir kültürel miras alanı olan Göbekli Tepe, Şanlıurfa kent merkezine ortalama 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul'un başkanlığında yürütülen Göbekli Tepe Kültürü ve Karahan Tepe Kazıları Projesi, tarihin sıfır noktası olarak anılan Göbekli Tepe ve çevresinde insanlığın dönüşümünü gözler önüne seriyor. Profesör Doktor Necmi Karul'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiden kesitlerle sürdürüyoruz programımızı. Necmi Karul, Göbekli Tepe'nin keşfi ve kazı tarihçesini şöyle anlatıyor.
Aslında ben Göbekli Tepe'nin iki kez keşfedildiğini düşünenlerdenim. İlk kez 1963 yılında Siirt'ten Şanlıurfa arasında bir yüzey araştırması gerçekleştiriliyor. Bu yüzey araştırmasını Chicago'dan Robert Braidwood ile İstanbul Üniversitesi Prehistoria Anabilim Dalı'ndan Halit Çambel yürütüyorlar. Ve bu yüzey araştırması sırasında çok sayıda arkeolojik yer tespit ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Göbekli Tepe. Arazide bulunan çakmak taşlarından buranın neolitik döneme tarihlendiği anlaşılsa da bugün gördüğümüz tablo ortada yok. Yani o dikil taşlar vesaire yüzeyde gözüken şeyler değiller. Bazı büyük taş parçalarını da o dönem için evet bunlar neolitik olamaz, daha yakın dönemleri Roma'ya aittirler diye de tanımlıyorlar. Daha sonra Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün İstanbul Şubesi Müdürlüğü'nde yapmış Harald Taubman, Atatürk Baraj Gölü altında kalacak olan Nevaliçori'de ki Nevaliçori'de Şanlıurfa'da Bozova ilçesinde bir arkeolojik alan. Yine neolitik döneme tarihini burada kazılar gerçekleştiriyor. Bu kazıların ardından da bu söz konusu olan yer su altında kalıyor. O kazılarda görev alan kişilerden biri de Klaus Schmidt. Daha sonra Göbeklitepe'de göreceğimiz özel büyük anıtsal yapılar ve dikil taşlarla ilk kez orada karşılaşıyoruz. Dediğim gibi Klaus Schmidt'in bu Nevaliçori kazılarında görev almış olması ona benzeri yerler nerelerde var sorusunu sorduruyor ve daha önce yapılmış yüzey araştırmasında bilinen yerlere tekrar gitmeyi düşünüyor. Bu süre içerisinde de Şanlıurfa Müzesi'ne getirilmiş dikil taş parçaları, insan heykelleri gibi buluntular da var. Bunlardan da haberdar oluyor ve Göbeklitepe'ye gidiyor. Gittiğinde de buranın başta da söylediğim gibi bence ikinci kez keşfini gerçekleştirmiş oluyor. Ve 1995 yılında da buradaki arkeolojik kazıları Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Harald Taubman ve o dönem Şanlıurfa Müzesi Müdürü Adnan Mısır ile birlikte başlatıyorlar. Ne yazık ki Klaus Schmidt 2014 yılında aramızdan ayrıldı. Bu süre zarfında da kesintisiz olarak Göbeklitepe'de kazıları sürdürüyorlar. Klaus Schmidt'in vefatından sonra ki o süreç aynı zamanda Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme sürecinin son aşamalarını ifade ediyor. Onun vefatından sonra uzun süre bu alanda arkeolojik kazılar sürdürülmedi. Bu süre daha çok çatının inşası, yürüme yolları, bir karşılama merkezi gibi daha çok ziyaretçi yönetimine yönelik faaliyetler gerçekleşti. Ve bu süre içerisinde bir komisyon kuruldu. Bu komisyon marifetiyle 3 tane İstanbul Üniversitesi'nden benim, Mehmet Özdoğan'ın ve o dönem Batman Üniversitesi'nden Gülüz Kozben'in de aralarında bulundu. Ama sadece bu üç kişiden değil de Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden İstanbul Şubesi Müdürü Felix Pearson'ın da olduğu ve bakanlığın farklı birimlerinden uzmanların dahil olduğu oldukça kalabalık bir komisyonla bu çatının inşa süreci tamamlandı. Daha sonra geçtiğimiz yıldan itibaren de küçük ölçekli kazılar yapılmaya yeniden başlandı. Bunlar tabii biraz zaruri nedenlerle yapılan kazılar niteliğinde. Çünkü bu geçen süre içerisinde açık hava koşullarından dolayı etkilenen alanlar var. Buraların düzenlenmesi, temizlenmesi ve zorunlu olan yerlerde kazıların yapılması şeklinde yeniden küçük ölçek kazı çalışmalarına başlandı. Yani 1995'te başlayan kazı serüveni Göbeklitepe'de küçük kesintilerle olsa da yeniden başlatıldı diyebiliriz.
Profesör Doktor Necmi Karul, Göbeklitepe'nin dünya kültür tarihi ve insanlığın dönüşümü açısından önemini şöyle açıklıyor.
Göbektepe bize yerleşik yaşamın başlangıç aşamasında insanların bu ölçekte anıtsal yapıları yaptıkları yer olması bakımından ve bu anıtsal yapıların yanı sıra bu yapıların içerisinde dikili taşlar üzerine gördüğümüz sembolik figürler, işte üç boyutlu insan ve hayvan heykelleri gibi kalıntılarıyla daha öncesinde bu aşamada bilmediğimiz bir dünyanın kapısını açtı. Arkeoloji de yeni bir soluk getirdi. Özellikle Neolitik Çağ arkeolojisine ve Anadolu'nun yerleşik yaşamın başlangıç aşamasında oynadığı rolü bakımından Göbektepe son derece o güne kadar bilmediğimiz birçok şeyi de öğrenmemize vesile oldu. Göbektepe ve çağdaşı yerleri aslında neden önemli, insanlıklar neden önemli diye bir özet geçmek gerekirse, insanlığın yaklaşık 3.3 milyon yıl öncesinde ilk aleti yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla 3.3 milyon yıl öncesinden insan arkeolojinin konusu haline geliyor diyebiliriz. Ve bu sürenin neredeyse %99'luk bir kısmını insan avcı toplayıcı, gezgin bir yaşam sürerek yaşıyor. Ta ki yaklaşık olarak günümüzden 12 bin yıl önce yeni iklim koşullarının ortaya çıktığı süreçte insanların ilk kez bir noktada yıl boyu yaşamaya başladıklarını görüyoruz. Yani avcı toplayıcı yaşam, göçebe yaşam yerini sabit göllere, yerleşik yaşama bıraktığını görüyoruz. Tam bu noktada da evet, yakın doğuda, eski dünyada çok sayıda yer olmakla birlikte bu yerlerin hiçbirinde Göbektepe'deki kadar anıtsal kalıntılarla karşılaşmış değiliz. Yerleşik hayata geçmek neden insanlık açısından önemli? Bununla ilgili verileri öğrendiğimiz Göbektepe gibi yerler neden önemli diye sorarsak, bunu da çok basit bir şekilde şöyle tanımlayabiliriz. Yerleşik hayatta birlikte aslında özet olarak daha doğrusu bugünkü yaşamımızdaki birçok kurumun ilk kez ortaya çıktığını görüyoruz. Daha önce küçük gruplar halinde yaşayan insanların birlikte büyük kalabalıklar halinde yaşamaya başladığını ve bunu da yeni bir sosyal düzeni beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu sürecin ilk aşamalarını değil ama kısa bir süre sonra insanların tarımı, yani bitkileri tarıma almaya başladığını görüyoruz. Yine aşağı yukarı eş zamanlı olarak insanları ilk kez hayvanları evcilleştirdiklerini görüyoruz. Ve dolayısıyla böyle bakıldığında bugün bütün dünyada örneğin 2 milyon kilometre kadar da tahılların ekilip biçildiğini düşündüğümüzde bunların tarıma alınması insanlık tarihi açısından son derece önemli. Keza aynı şekilde bugün 1,5 milyar gibi bir rakam sığır tüketiminden söz ederken 1,5 milyar gibi bir rakam telaffuz ediyoruz. Böyle bakıldığında da hayvanların evcilleştirilmesinin bugünkü yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sadece beslenme açısından değil, diğer taraftan insanların işte konut mimarisinde daha öncesinde yaptıkları barınağın zaman içerisinde konuta dönüşmesi, mülkiyet kavramının ortaya çıkması gibi birçok şeyinde bugünkü yaşamımızda ana unsurlar olan birçok kavramında Neolitik'le birlikte bu aşamada ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bütün bunların da izlenebildiği nadir yerlerden biri olmakla birlikte en görkemli yerlerden biri olması da Göbekli bir ayrıcalık oluyor. İnsanlık tarihi açısından inanç göstergelerinin en anıtsal olduğu bir dönemi konuşuyoruz. Ve anıtsallık ve diğer inanç, sözünü edeceğimiz bu dönemin inancındaki diğer ögelerinde çok geniş bir coğrafyada ortak özellikler taşıdığını görüyoruz ve bunların içerisinde de Göbektepe diğerlerinden farklılaştığını da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Elde edilen veriler burada şamanistik özellikler taşıyan ve geniş bir coğrafyada ortak özellikler taşıyan bir inanç sisteminin de yansıttığı yerler arasında yer alıyor. Göbektepe'nin ve çağdaşı yerlerin bir diğer özelliği de kısa bir süre öncesine kadar biz arkeologlar yerleşik yaşamın nedeninin tarım ve hayvancılık olduğunu düşünüyorduk. Ama bu yerler bize gösterdi ki hiçbirinde ilk yerleşim ilk aşamalarında tarım almış bitkilerin olmadığını, evcilleştirilmiş hayvanların da olmadığını gördük. Ama buna rağmen insanların sabit bir noktada yıl boyu yaşadıklarını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla burada daha önceki algının tam aksine yerleşikliğin, tarım ve hayvancılığın yerleşikliğin nedeni değil, yerleşikliğin bir sonucu olduğunu öğrenmiş olduk. Bunun da en eski izlerinin Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve bu sözünü ettiğim Göbeklitepe gibi ve çağdaşı yerlerde olduğunu görmüş olduk.
Göbeklitepe'de yaşayan insanların sembolik dünyalarının zenginliği, dikili taşlar üzerindeki figürlerde kendini gösterir sevgili dinleyenler. Profesör Doktor Necmi Karul'un bu figürler ve kafatası kültü konusundaki değerlendirmeleri de oldukça ilginç.
insanların özellikle sembolik dünyalarının nedenli güçlü ögelere sahip olduklarını gördük. Burada anıtsal yapıların içlerini dikil taşlarla donattıklarını biliyoruz. Ve bu dikil taşların üzerlerinin de birçok farklı betimle, özellikle yabani hayvan betimleriyle süslendiklerini görüyoruz. Bu dikil taşlar genelde duvarların içerisinde yerleştirilmiş ve sayıları 12'yi buluyor. Aynı zamanda yapının içerisinde de ortada karşılıklı duran, diğerlerine göre daha büyük, daha yüksek ve daha anıtsal boyutlarda şekillendirilmiş olan iki dikil taşla birlikte yapıların hem çatısını taşıyan unsurlar olduklarını ama aynı zamanda da biçimleri itibariyle birer insanı canlandırdıklarını görüyoruz. Bunu da rahatlıkla söyleyebilmemizi sağlayacak dikil taşların üzerindeki el kabartmaları gibi uzuvların olması da bize bunların bir insanı canlandırdıklarını gösteriyor. Birçok hayvanın da betimlendiğini ki bunların içerisinde en çok tilki, yılan, leopar sıkça rastlamakla birlikte kuşlardan, İnsan betimlerinden tutun eklem bacaklıklarında çok geniş bir yelpaze, hayvan yelpazesi taşıdıklarını görüyoruz. Belki burada vurgulanması iyi olabilecek bir diğer noktada bu dikil taşların üzerinde gördüğümüz hayvan betimlerini veyahut da geometri desenlerin bir arada oluşturdukları sahneler. Dolayısıyla sadece bir hayvan betiminin olduğu örnekler de var ama birçok hayvanın aynı sahnenin içerisinde toplandığı örnekler de var. Bu da bize tabii haliyle o dönemde bunları gören insanlara bir şeyler çağrıştırdığını düşünülmesi gerekiyor. Bunlar rastgele bir araya getirilmiş figürler değiller. Oluşturdukları bütünün bir hikayeyi yansıttığını, anlattığını düşünmemiz gerekiyor. Bir nevi yazı bile diyebiliriz. Yazı değil tabii, bir sintaksi yok nihayetinde ama taşıdıkları anlamlar bakımından, mesajlar bakımından bir nevi yazı görevi gördüklerini söyleyebiliriz. Bu betimlerin bir arada olması aynı zamanda da bunları yapan insanların, orada yaşayan toplulukların, bu mekanları kullanan insanların kolektif bir hafızaya sahip olduklarını, bir mitolojik hikayeyi buraya aktardıklarını ve bir mitolojik hikaye aktarabilmeniz için de onun bir yaşanmışlığının, uzun bir süre bir geçmişin olması gerekir. Bu da bir kolektif hafızanın ürünüyle ancak mümkün olur diye yorumlayabiliriz. Yine tabii bu dönemde insanların yaptıkları bu özel yapıların işlevlerini tam olarak bilmiyoruz. Bunların içerisinde hangi ritüellerin gerçekleştirildiğini söylemek oldukça güç ama yapım teknikleri, boyutları açısından en azından bu tür kriterler dikkate alındığında bunların konut olmadıklarını ve en azından belirli bir grup insanın bir araya gelmesi için inşa edildiklerini söylememize yetiyor. Anlaşılan o ki burada yaşayan insanların sayısı hiç de az değil. Burada açığa çıkarılan konutların sayısına bakıldığı zaman ciddi bir kalabalığın yaşadığını ama mekanlarında bütün kalabalığı eş zamanlı olarak bu binaların içerisinde toplamaya olanaklı olmadığını, o büyüklükte olmadığını görüyoruz. Yapıların içerisindeki sekiler ki bazıları çok oturmaya müsait olmamakla birlikte birçoğunun insanların oturması için ideal boyutlarda, ideal ölçülerde olduğunu gösteriyor. Bu da bize insanların bir araya geldikleri mekanlar olduklarını düşündürüyor. İşte bu dikil taşların üzerinde gördüğümüz hayvan betimleri, bunların üç boyutlu olan hayvan heykelleriyle de sıkça karşılaşıyoruz. Bunların çeşitli içerdiğini söylemiştim. Ama bir diğer ortak özellikleri de bunların hep atak halinde, yani bir hareket halinde ve ağzı açık, dişleri görünür vaziyette ürkütücülüklerini özellikle vurgulamak istercesine betimlendiklerini, şekillendirdiklerini görüyoruz. Seçilen hayvanların yanı sıra onların bu şekilde betimlenmesi de onlara yüklenen anlamın bir sonucu olsa gerek. Bir diğer ortak özellikleri de bunların gerek insan heykellerinde gerekse hayvan heykellerinde eğer cinsiyetleri ayırt edilebiliyorsa eril bireylere ait olduklarını görüyoruz. Çok az sayıda kadın betimiyle karşılaşıyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi Göbektepe'nin ikinci evresindeki bir yapının girişinde bir eşik taşı gibi konmuş ve bir doğum anını sahnelediği önerilen bir kadın betimi. Bunun dışında bu dönemde Göbektepe'de olmasa da birkaç tane küçük figürün boyutlarında kadın heykelci dışında çok fazla yok. Dolayısıyla ağırlıklı olarak hem hayvanda hem insanda eril bireylerin betimlenmeye özen gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu şu anlama da gelmiyor. Kadınların, dişilerin betimlenmediği, hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de bu etnografik örneklerle de çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Sert objeleri erillikle ilişkilendirmek, kadınları belki de organik malzemeyle, yani bu ahşap olabilir veyahut da günümüze kadar korunmayacak bir ham maddeden de yapılmış olma olasılıklarını da hiç yok saymamak gerekiyor. Yine bu dönemde öne çıkan kafatası kültüne ilişkin kanıtlara da rastlıyoruz. Nedir kafatası kültü? İnsanların Öldükten sonra kafataslarının bedenden ayrılarak başka bir yere taşınması, gömülmesi. Ya bu bir arada toplu halde ya da tek başına bir kafatasını alıp bir yere gömüldüğünü, yapıların altında özellikle tabanların altına bırakıldıklarına ilişkin çok sayıda örnekle karşılaşıyoruz. Bundan kafatası parçalarında kafataslarının bağlandığını ve bir yere asmaya uygun hale getirildiklerini gösteren ip izlerinden yola çıkarak gösteren kafatası parçalarıyla karşılaştık. Keza aynı şekilde bir dikil taşın üzerinde de başsız bir insanın olması kafatası kültürünün bir göstergesi olarak Göbeklitepe'deki buluntular arasında yer alıyor. Birçok yerde kafataslarının üstlerinin kille veyahut da alçıyla sıvandıklarını, onlara yeni bir yüz ifadesi verilmeye çalışıldığını görüyoruz ki bunda özellikle kafataslarıyla üzerindeki o killin birbirine uyumsuz olması, eskisini yani kafatasını kaplamak değil de bir maske yapılarak kafatasının yüzüne eklenmesi şeklinde yeni bir yüz ifadesi verilmeye çalışıldığını gösteren örneklerle karşılaşıyoruz. Göbektepe gibi yerlerde tarih önce insanın çevresiyle ilişkisini, çevresindeki özellikle hayvanlarla kurduğu ilişkiyi ve sembolik dünyalarını anlamamıza sağlayacak çok sayıda buluntuyla karşılaştığımız nadir yerlerden biri olarak tarif etmek sanırım çok abartılı olmayacaktır.
Sevgili dinleyenler, ritüeller bu yapıların tapınak olup olmadığı sorusunu da akla getiriyor. Necmi Karul'un bu konudaki yorumuysa şöyle.
Tabii bu yapıların içerisinde ne tür ritüelin olduğunu veyahut da işte bunları tapınak olarak adlandırmamız için yeterli bir veri var mı? Bu açıkçası çok ucu açık bir soru. Dolayısıyla bunların bir tapınak olduğunu ben söylemeyi tercih etmiyorum. Çünkü içlerindeki işlevi tam olarak bilmediğimiz sürece bunları tapınak olarak bir tapınma işlevinin gerçekleştiği yer olarak tanımlamanı doğru bulmuyorum. Ama diğer taraftan çok fonksiyonlu olmaları da yine burada bir tapınma ile ilgili bir işlevin olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ama çok fonksiyonlu olduklarını düşünmek daha akla yatkın geliyor diyebiliriz.
Sevgili dinleyenler, Göbeklitepe'deki yapıların anıtsallığının iş bölümünü ve uzmanlaşmayı gerektirdiğinden söz edilebilir. Profesör Doktor Karul'un bu konudaki açıklamaları şöyle.
Taş ustalarının olması gerekiyor. Gerek bu kabartmaları yapacak, gerek bu duvarları inşa edecek insanın. Ancak uzmanlar tarafından gerçekleşmiş olmasını hesaba katmamız gerekiyor. Bununla birlikte tabii bu çok organize bir iş gücünü anlamına da geliyor. Dolayısıyla organize bir iş gücünü yönetecek bir iradenin de olduğunu düşünebiliriz. Yani burada bir dikey bir hiyerarşiden söz etmek mümkün olmamakla birlikte, bunu kanıtlamak mümkün olmamakla birlikte, farklı işleri yapan uzmanların varlığını kanıtlayan buluntular bizim için yatay hiyerarşiden söz etmeyi olanaklı kılıyor diyebiliriz.
Göbeklitepe'ye dair ilginç bir diğer bilgi ise insanların bu yapıları kullandıktan sonra gömmüş olmaları. Bu bize neyi anlatıyor? Sorumuzun yanıtını yine Profesör Doktor Necmi Karul'dan alıyoruz.
Bu yapıları itinalı bir şekilde, özenli bir şekilde gömdüklerini, olasılıkları içindeki bütün yaşanmışlıklarıyla birlikte sonraki zamanlara aktarılmasına özen gösterdiklerini söyleyebiliriz. Zaten aksi olsaydı, bu yapılar gömülmemiş olsaydı, sözünü ettiğimiz dikil taşların günümüze kadar 10 bin yıl boyunca yıkılmadan, tarif olmadan günümüze ulaşmaları da çok mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Sevgili dinleyicilerimiz, insanlık tarihini değiştiren, kültürün ve yaşamın dönüşümüne sahne olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası listesine 2018 yılında dahil edildi. Profesör Doktor Necmi Karul'a kültürel mirasımızın bu denli kıymetli bir parçası olan Göbeklitepe'ye dair bilgileri bizlerle paylaştığı için teşekkürlerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Miras ve emanet.